Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilma. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, tefsir dersimizde Münafıkun suresinin 7. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İnşallah bugün surenin sonuna kadar, yani 11. ayete kadar Rabbimizin kelamını hem tilavet edeceğiz hem de İnşallah anlamaya çalışacağız.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Humullezine yekulun la tunfiku ala men inde rasulillahi hatta yenfaddu. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ
Değerli dinleyenlerim, Münafıkun suresinin 7. ayetinden 11. ayetine kadar okumuş olduk. Sure hemen hemen baştan sona münafıklarla ilgili. Bu okuduğumuz kısım da onlardan bahsediyor. Estağfirullah. Humullezine yekulun la tunfiku ala men inde rasulillah hatta yenfaddu ve lillahi hazainus semawati vel ard ve lakinnel munafikine la yefkahun. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِق۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Yine o münafıklar diyorlar ki, yemin olsun, eğer Medine'ye dönersek, en aziz olan, en zelil olanı, yani güya şerefli olanlar, şereften yoksun olanları muhakkak oradan çıkaracaktır. Halbuki izzet, şeref ve üstünlük Allah'ındır, peygamberinindir ve müminlerindir. Fakat münafıklar bu hakikati bilmezler. Evet, Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve müminler münafıklardan çok çektiler Medine-i Münevvere'de. Hem Hazar'da hem seferde, yani hem normal Medine hayatı sürüp giderken hem de kimi zaman cihad için yollara çıkıldığında bu münafıklar, bunlar mutlaka Resulullah'ı üzecek, müminleri üzecek bir şeyler yaptılar. Bir şeyler söylediler. İşte Cenab-ı Hak onları burada bizlere haber veriyor. Münafıkların önderi Abdullah bin Übeydi. Peygamberimizin hicretinden önce liderlik konumu kesin gibiydi. Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret edince lider olma şansı kalmadı. Hatta giyeceği kaftana varıncaya kadar süslemeler bile yapılmıştı. Bu makamdan mahrumiyeti kaldıramadı ve hep Efendimizin içten içe aleyhine oldu. Dıştan o düşmanlığı çok gösteremedi ama sözlerinden sızıyordu. Yapıp ettiği davranışlardan kendini ele veriyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok iyi tanıyordu. Basiretli, firasetli nice müminler de bunun farkındaydı. Ama Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminler birliğini sarsmamak, müminlerin arasında düşmanlık tohumları ekilmesin diye tahammül gösteriyordu. Kimi zaman görmezden, kimi zaman duymazdan geliyordu. İşte burada bir hadise anlatılıyor. Bu hadise şöyle gerçekleşiyor. Hicretin 5. yılında Beni Mustalık denilen bir kabileye bir sefer düzenleniyor. O seferden dönüleceği sırada muhacirlerden bir kişiyle ensardan diğer bir kişi arasında su yüzünden bir anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Bu anlaşmazlık biraz efendim ileri gidiyor. O ensardan olan diyor ki ey ensar yetişin diye bağırıyor. Ensar Medineli Müslümanlar. Diğeri de ey muhacirler yetişin diyerek Mekke'den Medine'ye gelen muhacirleri yardımına çağırıyor. Tabii herkes koşuşuyorlar. Tam böyle birbirine girecekken insanlar öyle ya kendi tarafında olanı destekleme anlamında olayı tam öğrenmeden ateş yükseliyor adeta. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haberi oluyor ve oraya gidip hepsini yatıştırıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu esnada bu Abdullah bin Übey bunu fırsat bilerek kendi kavminden olanlara diyor ki bakın diyor muhacirler bizim beldemizde bize kafa tutar hale geldiler. Üstünlük taslıyorlar. Onlarla bizim durumumuz besle kargayı oysun gözünü sözündeki duruma döndü. Hele Medine'ye bir varalım. Göreceksiniz ki güçlü olan zayıf olanı oradan çıkaracak. İzzetli olan zelil olanı oradan sürecek. Aslında bunu siz yaptınız diyor Ensar'a. Onlara beldenizde yer verip imkanlarınızı paylaştınız. Muhammed'in yanındakilere yardım etmeyi kesin ki etrafından dağılıp gitsinler. Yani muhacirler onun yanında kalmasınlar. Böyle söylüyor. Tabii orada daha henüz genç olan Zeyd bin Erkam da var. Zeyd bin Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın oğlu. O muhacirlerden biri. Ama demek ki onu dikkate almadılar. Bu yapılan konuşmalardan dolayı rahatsız oluyor. Ve bunu gidiyor amcasına söylüyor. Amcası da durumu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme anlatıyor. İşte Abdullah bin Übey Ensar'a böyle böyle söyledi ya Resulallah diye. Hazreti Ömer celalleniyor. O da duyuyor hadiseyi. Derhal o münafığın boynunun vurulmasını teklif ediyor. Bu diyor fitne çıkaracak. Bunun cezasını verelim ya Resulallah diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etmiyor. Fakat dönüşü erkene alıyor. Hadi diyor hemen hazırlanın Medine'ye dönüyoruz. Uzun bir sürede mola vermiyor. Mola verdiğinde herkes tabii uyuyakalıyor. Resulullah Efendimiz hadiseyi dağıtıyor bir ortamın gerginliğini alıyor adeta. millet dinlenirken Efendimiz o münafıkların reisi olan Abdullah'ı yanına çağırıyor. Abdullah bin Übey'i. Diyor ki bana şöyle şöyle sözler ulaştı diyor. Bu sözün sahibi sen misin diyor ona. O da diyor ki sana kitabı indiren Allah'a yemin ederim ki böyle şeyler ben söylemedim diyor. Yani yalan yere yemin ediyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Peki diyor. Zahire göre hükmediyor. Demek ki söylememiş diye. Bu sefer Zeyd bin Erkam yalancı konumuna düşüyor adeta. Böyle arayı kızıştıran birisi konumuna düşüyor. Ve bunun üzerine hatta amcası da çıkışıyor ona. Diyor ki bak diyor ya kendini de küçük düşürdün, beni de küçük düşürdün diyor. Zeyd ben haklıyım ama dese de yapacak bir şey yok. Resulullah Efendimiz Abdullah bin Übey'i çağırmış. O da ben böyle bir şey söylemedim demiş. Fakat bunun üzerine işte bu ayetler iniyor. Bu ayetler indikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırıyor. Onun kulağını tutuyor şöyle. Diyor ki Allah seni doğruladı ve bu kulağın hakkını verdi diyor. Yani sen doğru söylemişsin Zeyd diyor. Bunun üzerine bir kısım insanlar Abdullah bin Übey'e gidiyorlar. Diyorlar ki senin hakkında çok sert ayetler indi. Git diyorlar Resulullah'tan bağışlanma dile. Affedilmeni iste. O ise başını çeviriyor. Yahu diyor iman et dediniz ettik. Zekat ver dediniz. Vermeye çalıştık. Geriye bir tek Muhammed'e secde etmediğim kaldı diyerek itiraz ediyor. Yani af da dilemiyor. Bunun bir oğlu var. Onun da adı Abdullah. O da samimi Müslüman. Hem de Resulullah'a aşık derecesinde seven bir güzel insan. Babasının durumunu da biliyor. Şöyle bir haberler yayıldığının da farkında. Ya bu Abdullah bin Übey de yani babası hakkında bu da çok oldu artık. Bunun idam fermanını vermek lazım gibi laflar dolaşıyor etrafta. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Yani Abdullah bin Übey'in oğlu diyor ki ya Resulallah. Şimdi diyor eğer babamı infaz edecekseniz bunu ben yapayım bırakın diyor. Babamın canını ben alayım. Çünkü başkası alırsa diyor bu sefer ben oğul olarak diyor belki farklı duyguların içine girebilirim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabii Abdullah'ın bu isteğine müsaade etmiyor. Hayır diyor bilakis ona yumuşak davranacağız. Aramızda kaldığı müddetçe kendisiyle iyi geçineceğiz buyuruyorlar. Ve bunun üzerine Abdullah bu sefer babasının yanına koşuyor. Yanına varıyor, devesinin yularını tutuyor. İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyleyinceye kadar seni yerinden kıpırdatmayacağım diyor. Hani o demişti ya, Medine'ye varınca aziz olanlar zelil olanları çıkaracak. Kendilerini yani kendisi gibi olanları aziz diyordu. Peygamberimizin etrafındaki muhacirlere de zelil diyordu. Oğlu bu sözü duydu tabii. O da biliyor babasının böyle bir laf ettiğini. Diyor ki vallahi İzzet'in Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söylemedikçe seni buradan kımıldatmam diyor. Canını okuyacağım diyor babasına karşı. Tabii Abdullah bin Übey oğlunun bu tavrına karşı son derece şaşırıyor. Ve insanların ortasında onun böyle yapması gururunu biraz tabii incitiyor. Ama diyor ki şimdi diyor sen beni bu kadar insan içinde Medine'ye bırakmayacak mısın yani diyor. Oğlu büyük bir iman celalet içinde elbette diyor. Bugün insanlar arasında en rezil ve en azizin kim olduğunu sana öğretinceye kadar seni bırakmayacağım. Hakikati itiraf etmezsen kendini uçuracağım diyor. Bakıyor ki iş pahalı, oğlan da ciddi. Daha sonra şöyle diyor, şehadet ederim ki izzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir diye itiraf ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine o Abdullah'a diyor ki, Abdullah Allah seni Resulünden ve müminlerden dolayı hayırla mükafatlandırsın diye dua ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi gerçekten bu ayetler tam da bu hadiseyi anlatıyor. Hadisenin bu şekilde olduğu da hadis kitaplarımızda, tarih kitaplarımızda yazılı. Ve burada bu ayette, 7. ayette Cenab-ı Hak onların hani peygamberin etrafındakilere yardımı bırakın da dağılsınlar ifadesinden sonra halbuki diyor göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır ama münafıklar bunu bilmezler. Yani para için mi toplanıyorlardı Resulullah'ın etrafında onlar? Efendimiz'e Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştu. Ey Nebi Zişan, sen onlara yeryüzünde ne var ne yok infak etseydin, yine de onların kalplerini bir arada tutamazdın. Birbiriyle kaynaştıramazdın. Ama Allah kaynaştırdı. Evet, Allah Celle Celaluhu bağlar kulları birbirine. Gönüller birbirini severse, ülfet ederse bağlanırlar. Bu her zaman parayla bağlanmaz. Her zaman maddiyatla bağlanmaz. Bazen bir yerde diyelim ki çalışırsınız. Yüksek maaşınız da olabilir. Ama orada işte amir konumunda olanlardan ağır bir söz duyarsınız diyelim. O aldığınız parayı gözünüz görmez. Paradan çok kıymetli çok şey var. Hele hele iman. Hele hele Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Cenab-ı Hak, münafıklar bu sırrı anlamazlar. Demek ki münafıklarda şuur kaybı oluyor. Zaten Bakara suresinin başlarında da o münafıklardan bahsedilirken, onlarda gerçekten bir şuur bulanıklığı, şuur kaybı olduğuna dikkat çekilir. Çünkü dilleriyle yalan söyledikleri için özlerinde de bir değişim dönüşüm oluyor. Özleri artık hakikati anlayamaz hale geliyorlar. Hakikati ters yüz ediyorlar. Onların diyor şuurları kaybolur diyor Cenab-ı Hak. Yalan şuuru berhava ediyor. Münafıkların da en büyük sermayesi yalan. Öyle olduğu için anlayışları ortadan kayboluyor. Hakikati doğru göremedikleri gibi hadiseleri de doğru yorumlayamıyorlar. Bu sebeple müminle yalan yan yana gelmiyor. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir yerde müminlerin yalan söylediklerine dair bir günahtan bahsedilmez. Yani yalan Müslümana yakıştırılmaz. Yalan varsa orada nifak vardır, münafıklık vardır. Münafıklığın olduğu yerde hamakat vardır, ahmaklık vardır. Münafıklığın olduğu yerde fitne, fesat vardır. Münafıklığın bulunduğu yerde hiçbir ilişki sıhhatli değildir. Bozuk ilişkiler vardır ve bereketsizlik vardır. Bunun için en şiddetli azap münafıklara verilir. Kafirlerden daha şiddetli azap onlara vaat edilir. Cehennemin en alt tabakasında yer alacak olanlar onlardır. Nifakın her çeşidinden Allah'a sığınırız. Cümlemizi muhafaza buyursun Yüce Rabbimiz. Evet, 8. ayette Cenab-ı Hak, İzzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir buyurur. Öyleyse izzet arayan kendini Allah'a nispet etmeli. Allah'ın kulu olmayı her şeye tercih etmeli. Allah dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil eyler. İmanla kendisine bağlanan kullarını, zikrullahla o bağı kuvvetlendiren, güçlendiren kullarını Cenab-ı Hak daima aziz eder. Hem kendi katında aziz kılar, gök ehli katında aziz kılar, yer halkı içinde de insaflı, adaletli, özellikle müminler arasında onu aziz kılar. Kafirler zelil görse de, münafıklar aşağılık görse de, o gerçek insanlığını kaybetmemiş, insanlık özünü kaybetmemişlerin nazarında son derece kıymetli bir yeri vardır. Bu sebeple Allah'tan başkasının yanında izzet arayan hakikatte zillete kendini düçar etmiş olur. Kim izzeti Allah'ın yanında ararsa o aziz olur. Bu ayetler bu sırları, bu hakikatleri, bu hikmetleri bize fısıldar. Hatta haykırır efendim. 9. ayet, umum müminlere hitap şimdi. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillah. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kim böyle yaparsa kaybedenlerden olur, hüsrana uğrayanlardan olur. Demek ki insanı Allah'tan koparan en önemli sebeplerden iki tanesine dikkat çekiliyor burada. Bu mallar ve ikincisi de evlatlar bunlarda. Mallar ve evlatlar. İnsanın kimi zaman ticareti, alışverişi, dünyaya dalıp gitmesi, mal sevdası, malı çoğaltma yarışı Allah'tan koparır. Aslen koparmamalıdır. Koparmayan Allah'tan koparmayan, yani bu tür alışveriş birilerini Allah'tan koparmıyorsa, Allah'tan gafil bırakmıyorsa o kişiler övülür zaten. رِجَالٌ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Öyle adamlar var ki onları ticaret ve alışveriş Allah'ın zikrinden koparmaz. Allah'ın zikrinden uzak tutmaz. Demek ki el kârda, gönül yârda olanlar var. Onların meşgaleleri zaten Allah için. Onlar o meşgalelerin içinde Allah'ı ve ahireti unutmazlar. Böylelerinin koca koca fabrikaları olur. Birçok mülkleri olur, paraları olur. Yine gönülleri hep Allah'la beraber atar. Helalinden kazanırlar, bol kazanırlar. Kazandıklarına diğer insanları, müminleri, zayıfları, miskinleri, fakirleri ortak ederler. Böyleleri için mal ne güzel bir nimettir. Efendimiz öyle buyurur. Salih adamlar için mal ne güzel bir nimettir der. Neden? O bir imkandır ve o imkanla nice kapılar Allah'ın izniyle hayır kapıları açılır. Nice gözyaşları silinir, nice gönüllerden dualar alınır. Böylelerine gıpta edilir. Fakat mal ve evlat birçok insanı Allah'tan koparabilir. Onun için Cenab-ı Hak uyarıyor zaten ey iman edenler. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Demek ki birçok insanı alıkoyuyor ki Cenab-ı Hak bunu uyarıyor. Birçok insanı da evladı iyali Allah'tan koparır. Onların peşinden koşarken onlar adına her şeyini feda eder ve onların meşgaleleri Cenab-ı Hak'la beraberlikten insanı alıkoyabilir. Evet, evlat ne güzel nimettir. Dünyanın ziynetidir. Bir anne baba için müthiş bir ikram-ı ilahidir. Peygamberler bile ileri yaşlarda, 90'lı yaşlara geldiklerinde, 80'li yaşlara geldiklerinde evlatları yoksa o yaşta bile evlat istemişlerdir. Onun için evlat büyük bir nimettir. Ama kimi evlatlar vardır, hakikaten onlardan da sakınmak gerekir. Cenab-ı Hak sizin eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar da çıkabilir. Onlara karşı da kendinizi tedbirli olun, kendiniz tedbirli olun, kendinizi sakının buyurur. Evlat var, Allah'a yaklaştırır, şükür duygularını coşturur. Evlat var, insanı küfre doğru çeker götürür. Allah muhafaza buyursun. Onun için yine evlat var, sizi o şükür duyguları içerisinde, zikir duygularıyla Allah'a yaklaştırır biiznillahü teala. Evlat var, Allah'tan uzaklaştırır. İşte burada Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'tan alıkoyacak bir şekle gelmesin. Böyle bir şey yapmayın. Malınıza kilitlenmeyin. Malınızı kıble edinmeyin. Evlad-ı iyalinizi kıble edinmeyin. Müslümanın hayatı da, mematı da, ölümü de, diriliği de, her şeyi de Allah için olmalıdır. Bazen hani şöyle söyler anne babalar, oğlum ya da kızım biz sizin için varız zaten. Neyimiz var, neyimiz yok, hepsi sizin için derler. Belki bunu çok güzel niyetle söylerler. Hayır, onlar sizin, Allah sizin evlatlarınızdır. Evet, Allah'ın size ikram ettiği nimetlerdir. Evet, size emanet olarak verilmiştir. Evet, onlar üzerinde vazifeleriniz, sorumluluklarınız vardır. Titiz bir şekilde onları yetiştirmek için mükellefiyetiniz vardır. Bunların tamamına evet. Ama siz öncelikle Allah içinsiniz. Siz ve varlığınız Allah için olmalıdır. Onlara ilginiz de Allah için olmalı. Sadece evlat olduğu için değil. Tabii ince sırlar, ince bakışlar, ince ayarlar gerekiyor. Evladın maliki gibi, sahibi gibi davrananlar, evladını böyle görenler, benim malımmış gibi adeta, ben onun malikiymişim gibi, hatta haşa Rabbiymişim gibi davrananlar, büyük imtihanı kaybedenlerdir. Evet, büyükler evladu iyalı vazifemizi yapıp hakka tevfiz etmeli derler. Vazifemizi yapacağız, hakka tevfiz edeceğiz. Yani onların da hallerini, hayatlarını, ahirlerini, efendim, her şeylerini Allah'a havale edeceğiz. Tevfiz-i umur dedikleri böyle bir şeydir. Ama vazifemizi yapacağız. Vazifemizi yapmadan, onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeden tevfiz-i umur olmaz. Vazifemizi yapacağız. Gerisini diyeceğiz ki Rabbim sana havale ediyoruz. Onların gönüllerini sana havale ediyoruz. Ya Rabbi sen onların dinlerini muhafaza buyur. Onlar senin salih kulların olsunlar. Seni zikreden kullar olsunlar. Namazı gereği gibi ifa eden kullar olsunlar diye ana babaya düşen dua etmektir. Efendim, onlar için de istiğfar etmektir. Onların istikameti için yardımcı olmaya çalışmaktır. Bu kadar. Onların peşine düşüp hayatı onlara adamak, çocuklara adamak İslami değildir. Yani Kur'ani değildir. Adanılacak, hayat adanılacaksa, her şey adanılacaksa bu ancak Allah'a adanılacaktır. Bu evlatları sevmemek anlamına asla gelmez. Onları seversiniz. Ciğerpareniz olarak seversiniz. Korursunuz, kollarsınız, kanatlarınızı açarsınız. Her türlü imkanınızdan istifade ettirirsiniz. Ama bütün bunları Allah için yaparsınız. Tabii olarak Cenab-ı Hakk'ın severdiği duygular için yaparsınız. Ne zaman bunlar sizi Allah'tan alıkoyacak noktaya gelirse, işte o zaman fitne, işte o zaman düşman, işte o zaman nimet olmaktan çıkmışlardır. Evladı da, malı da nimet olmaktan çıkarmamalı, azaba dönüştürmemeli. İşte ikaz budur. Kim böyle yaparsa diyor Cenab-ı Hak, bakınız. Kim böyle yaparsa, yani evladı iyal peşinde koşarken, mal mülk peşinde koşarken Allah'ı unutursa, Allah'a karşı vazifelerini, sorumluluklarını yerine getirmez konuma düşüverirse, işte kaybedenler onlardır buyuruyor. Allah böylesi kayba uğrayanlardan eylemesin cümlemizi, muhafaza buyursun. Ve enfiku mimma razaknakum min qabli en yati ahadukumul maut feyekul rabbi levla ahartani ila ecelin qarib fa asaddaq wa akum min as-salihin. Sizden birine ölüm gelip de Rabbim ne olurdu ecelimi biraz daha erteleseydin de sadaka verip iyi salih kullardan olsaydım. Böyle yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. İyi bilin ki Allah, eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü bir an geri bırakmaz. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Evet, çok önemli bir ikaz daha. Diyor ki, salihlerden olmayı son ana bırakmayın. Evet, teveffeni müslümen ve elhikni bis-salihin. Bizi Müslüman olarak canımızı al ya Rabbi. Salihlere kat diye dua edin. Ama böyle ecel yaklaşmış, sekerat-ı mevte gelmişsiniz. Ya Rabbi ne olur biraz daha süre ver de. Tasadduk edecek imkanlarım vardı ama şu ana kadar yapamadım. Hem tasaddukta bulunayım ya Rabbi, hem de salihlerden olayım. Ya, bu niyazı sona bırakmayın. Sıhhatli haldeyken yapın bunu. Allah size verdiği imkanlardan vermeye bakın Allah rızası için. Buradan şu da çıkıyor aslında. Demek ki salihlikle, salih kul olmakla infak arasında ciddi bir ilişki var. Yani Allah cimrilerden salihleri seçmiyor, salihler çıkmıyor. Cimriden Allah dostu olmuyor. Paylaşan kulları Allah seviyor. Paylaşmak bir merhamet göstergesi. Merhametsiz yüreklerden güzellikler çıkmıyor. Arif insanlar çıkmıyor merhametsizlerden, cimrilerden. Cimrilik bir ateş. Cimri deyince sadece mal vermeyen adam aklınıza gelmesin. Bir güzel sözü esirgiyorsa, çünkü güzel söz söylemek de sadaka. Bir güler yüzü esirgiyorsa, güler yüz göstermek de bir sadaka. Ne bileyim, Allah'ın kendisine verdiği imkanları başkasına, başkalarıyla paylaşmaktan imtina ediyorsa, geri duruyorsa kişi. Bunların hepsi cimrilik alameti. Zamanını paylaşmıyor mesela insan. Birisi var, bir derdim var diyor. 5 dakika dinler misin? Yok, vaktim yok. Böyle vaktim yok diyenlerin Allah vaktinin bereketini alır. Bir kulu sana Allah gönderecek bir ihtiyacı için. Sen de vaktim yok diyeceksin. Hakikaten ya vaktin tamamından mahrum olursun ya da vaktin bereketi diye bir şey kalmaz sende. Ömründen sadaka vermek, öyle diyelim. Demek ki insan arzu ettikten sonra diliyle sadaka verir mi? Verir. Kulağıyla sadaka verir mi? Verir. Bir dertliyi dinlersin, yüreğine su serpersin. Dehşet bir sadakadır. Bir güzel söz bazen insanın yüreğine bir cennet nefesi gibi gelir. O sadakadır. Beden diliniz sadakadır. Bir insanın böyle yüzüne dönersin, onu canla başla, onun gözünün içine bakarak dinlersin, sadakadır. Elinle yardım edersin, sadakadır. Beraber yol yürürsün, sadakadır. Vermek o kadar aslında vermek isteyen için kolay ve o kadar insanın verecek hazinesi var ki, tek verecek gönlünüz olsun sizin. Malınız varsa malınızdan verirsiniz. Makamınız varsa makamınızın gereğinden sadakalar dağıtırsınız. İnfaklar dağıtırsınız. O sorumluluk makamında insanların işlerini kilitlemek için değil, çözmek için oturursunuz. Bazı insanlar bazı masalara otururlar. Adına müdür denir, genel müdür denir, başka şeyler söylenir. Sanki problem çözmek için değil de problem oluşturmak için vardırlar. İnsanların işlerini kolaylaştırmak varken sanki zorlaştırmak onların misyonudur. Bu sebeple cimrilik dediğimiz hadise aslında bir kişilik vasfı gibi bir şey, öyle söyleyelim. İçte cimrilik duygusu olmayacak. Bakınız Cenab-ı Hak bu ayet ne kadar çarpıcı. Ey iman edenler, size rızık olarak ne verdiysek diyor. Verdiğimiz şeylerden size ölüm gelip de ya Rabbi bana biraz daha süre ver de ben tasattukta bulunayım ve salihlerden olayım demeden önce bu işi yapın, infak edin, harcamalarda bulunun. Öyleyse hem infakı geciktirmemeli hem de salihlerden olmayı geciktirmemeli. Efendim daha yaşımız 20, daha yaşımız 25, daha yaşımız 30 diyerek salih olmayı 40'ından sonraya bırakmamalı. Belki 40'ından sonra yaşamak sana nasip olmayacak. 20'li yaşlarda nice Allah dostu olmuş güzel kullar var. 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda kendilerine manevi irşat icazeti verilen nice büyükler var. 40'lı yaşlarda işte büyüklerin hani tasavvufta kutup dedikleri seviyeye, manevi kıvama eren kullar var. İbrahim Dussuyuk Hazretleri öyle derler. 39-40'lı yaşlarda vefat etmiş. Salihler ona hüsnü zan besliyor. Bu diyor dört büyük zattan birisi diyorlar mesela. Demek ki salihlerden olmak için ille 50'li, 60'lı, 70'li, 80'li yaşları bulmak gerekmiyor. Çünkü o yaşlara gelip gelmeyeceğini kimse bilmiyor. İnfakta da acele etmeli öyleyse, salihlerden olmakta da acele etmeli. Bazı işlerde acele etmemek ya da sürat göstermemek birçok fırsatların kayıp gitmesine, kaybolup gitmesine sebep olur. Evet, acele etmek şeytandandır ama hayırlı işlerde de acele etmek evladır. Ve son ayet, onu da okuduk zaten. Eceli geldi mi bir nefsin, bir canın diyor Cenab-ı Hak. Asla Allah onu geciktirmez. Ne bir dakika öne alınır, ne bir dakika geç bırakılır. Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Öyleyse iyi şeyler yapın, güzel şeyler yapın. Sizi hak katında mahcup etmeyecek amellerle efendim Cenab-ı Hak hep görsün. Hem defterleriniz onlarla dolsun. İlahi huzurda da her şeyden haberdar olan Rabbimizin huzurunda yüzünüz kara çıkmasın. Allah yüzü kara olanlardan değil, o gün o hesapta yüzü ak olanlardan eylesin efendim. Bu sözlerle Münafıkun suresinin tefsirini de tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Kur'an-ı Azimüşşan'ın efendim bir başka suresiyle dersimize devam edeceğiz efendim. Allah'a emanet olunuz.